Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Riyazu Salihinden hadis-i şerifler okuyoruz. Ana babaya iyilik ve akrabayı ziyaret bölümündeyiz. 315. hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. La yeczi veledun validen illa en yecidehu memluken feyeşteriyehu feyu'tikahu. Hiçbir evlat babasının hakkını ödeyemez. Şayet onu köle olarak bulur ve satın alıp azat ederse babalık hakkını ödemiş olur. Hadis-i şerif baba hakkının büyüklüğünü ve bu hakkı ödemenin hemen hemen mümkün olmadığını ifade etmektedir. Peygamber Efendimiz bu hakkın önemini hayatta kolay meydana gelemeyecek bir olaya bağlayarak anlatmaktadır. Nasıl ki bir insanın köle edilen babasını arayıp bulması ve onu sahibinden satın alıp hürriyetine kavuşturması pek duyulmadık bir hadise ise, babasının yaptığı iyilik ve fedakarlıkları bir evladın ödemesi de aynı derecede zordur. Zaten bir köle satın alıp azat etmek çoğu insanın yapamadığı bir şey, çok pahalı bir şey. Onu ancak zenginlerin yaptığı bir durum. Yani 100 tane deve vereceksiniz. Bir insanın bedeli duruma göre de değişiyor. Bazen artar, bazen azalır. Yani özelliklerine göre insanın fiyatı değişebiliyor. O kadar parayı da her insan çoğu zaman bulamaz. Dolayısıyla baba hakkını ödemenin zorluğu burada anlatılmış oluyor. Evlat babasına ihsanda bulunamaz. Babasını el üstünde tutması, bir dediğini iki etmemesi, ona saygıda kusur etmemesi evlatlık vazifesidir. Bu vazifesini en iyi şekilde yapması ona elbette hem sevap hem de Allah'ın rızasını kazandıracaktır. Fakat kazandığı bu sevap bir başkasına yaptığı iyilikten ve fedakarlıktan dolayı elde ettiği sevap gibi değildir. Zira başkasına yaptığı iyiliği mecbur olduğu için değil, sevap kazanmak için yapmıştır. Bu iyiliği yapmasaydı kendisine niye yapmadın diye sorulmayacaktı. Evlatlık vazifesini ise mecbur olduğu için yapacaktır. Yaptığı için de Allah'ın rızasını kazanacaktır. Bu vazifeyi yapmadığı takdirde de hesaba çekilecektir. Meselenin hukuki yönüne gelince, şayet hadis-i şerifte anlatılan olay gerçek hayatta meydana gelir ve bir evlat babasını köle olarak bulup satın alırsa, baba o andan itibaren hürriyetine kavuşur. Evladın babasını azat ettiğine dair sözlü veya yazılı bir belgeye ihtiyaç yoktur. Aldığı anda baba hürriyete kavuşur. Normalde başka bir köle olsa satın aldığında kendisine olur, hala köle olur. Yani azat etmeden hürriyetine kavuşmaz ama bir baba evladının mülkiyetine geçtiği anda zaten o mülkiyet olmaz, anında hürriyete kavuşmuş olur. Burada köleliğin ölümle aynı seviyede olduğu anlaşılıyor, görüldüğü anlaşılıyor. Köle olan bir insan adeta ölmüştür. Onu azat eden ona tekrar bir hayat bahşetmiş olur. Bir baba da bir evladın hayata gelmesine sebep olduğu için, vesile olduğu için zaten çok büyük hak sahibi olmuş oluyor. Cenab-ı Hak ona o hakkı lütfediyor, ihsan ediyor. Burada da evlat babasına tekrar bir hayat bahşettiği için adeta dengelenmiş oluyor. Hakkını ödemiş sayılıyor. Hadisten öğrendiklerimiz, bir babanın evladı üzerindeki hakkı ödenemeyecek kadar büyüktür. Evlat köle olan babasını satın aldığı andan itibaren baba hürriyetine kavuşur. Evladın onu azat ettiğini ayrıca ifade etmesine gerek yoktur. Baba hakkı böyleyse anne hakkı bundan daha fazla olduğu zaten biliniyor. Yani 3 defa annen, 1 defa baban dediğine göre Efendimiz 3 kat en azından anne hakkın daha fazla olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla anne baba hakları hakikaten dikkat edilmesi gereken büyük haklar. 316. hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Yani ravilerin bize naklettiğine göre sahih bir hadis, Buhari Müslim'de geçiyor. Efendimizin mübarek femi saadetlerinden çıkan sözleri adeta onun karşısında diz çökmüş dinliyor gibi işitelim. okuyalım. Men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âhir fel yukrim dayfehu. Ve men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âhir fel yasil rahimehu. Ve men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âhir fel yekul hayran ev liyasmut. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Misafir çok önemli. Nereden geldin gibi bakmamak lazım misafire. Tanrı misafiri Cenab-ı Hak göndermiş. O zaman misafirin gönlünü almak, ona iyi davranmak, ikram etmek lazım. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse akrabasına iyilik etsin. Yani Allah'a ve ahirete iman en temel meselemiz bizim. İlk meselemiz Allah'a iman, ahirete iman. Ondan sonra diğer iman esasları, ondan sonra ameller, ibadetler, muamelat bu şekilde gidiyor. Yani işin temeli, imanı olan, Allah'a iman eden, ahirete iman eden kimse misafire ikram etsin, akrabasına iyilik etsin. Yani sıla-i rahimde bulunsun, akrabalarla bağlantısını kuvvetli tutsun, onlara gidip gelsin, onlara iyilik etsin. Üçüncüsü, Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya faydalı söz söylesin ya da sussun. Çok önemli üç esas. Misafire ikram, akrabaya iyilik, ya hayır konuşmak ya da susmak. Ne kadar güzel tavsiyeler Resulullah Efendimizin mübarek femi saadetinden, ağzından bize gelen bu güzel tavsiyeler. Peygamber Efendimiz çok önem verdiği bazı konuları çoğu zaman çarpıcı ifadelerle ortaya koyar. Bu hadiste de üç ahlak esasını imanın iki ana konusuyla destekleyerek sunmaktadır. Müslüman olduğunu söyleyen kimse mutlaka bu üç esasa uysun demektedir. Diğer rivayetlerde bu üç esasa ilave olarak bir de komşuya iyilik etmek zikredilmişti. Yani Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusuna iyilik etsin. Çok önemli esaslar hakikaten. Misafire ikram, akrabaya iyilik, komşuya iyilik, ya hayır söylemek ya susmak. Yani bunları yapsa insanın hayatı cennet haline gelir. Huzur mekanı, huzur yuvası haline gelir. Hadisimizin bizden istediği şudur. Ben Müslümanım diyen kimse misafirine ikram ve iyilik etmelidir. Çünkü İslam dini insanların dayanışmasına çok önem verir. Denebilir ki İslam'ın bütün emir ve yasakları insanların birbiriyle yardımlaşmasını ve iyi geçinmesini sağlamak için ortaya konmuştur. İnsan önce kendisiyle iyi geçinecek, barışık olacak, huzurlu olacak. Sonra ailesine huzur verecek, ailesiyle iyi geçinecek. Sonra akrabaları, komşuları ve bütün insanlarla iyi geçinecek. İslam bunu sağlamak istiyor. Misafiri iyi karşılanmak ve maddi imkanlar ölçüsünde ona ikramda bulunmak, bu dayanışma ve yardımlaşmanın bir gereğidir. Müslüman olmanın bir gereği de akrabasıyla ilgisini devam ettirmek ve onlara iyilikte bulunmaktır. Bu ihmal edilmemesi gereken bir vazifedir. Akrabalarıyla ilgiyi koparmak ve onlara kötü davranmak büyük bir günahtır. Akrabaya iyiliğin ölçüsü onların yakınlık derecesine, ihtiyaç durumlarına, bizim de maddi gücümüze göre değişiklik gösterir. Amcalar, dayılar, teyzeler ve bunların çocukları yakın akrabalardır. Aç açık kalmışlarsa onları doyurmak, giydirip kuşatmak şart olur. Böyle muhtaç bir durumda değil iseler zaman zaman kendilerini ziyaret etmek, elden geliyorsa müşkillerini çözmeye çalışmak, mektupla veya telefonla hatırlarını sormak, sevinç ve kederlerine ortak olmak, hiçbir şey yapılamıyorsa selam vermek veya selam göndermek suretiyle akrabalık ilgisini devam ettirmek gerekir. Bir diğer ahlak esası da insanlara faydalı sözler söylemektir. Faydalı söz söyleme imkanına sahip değilse susmaktır. İyi ve hayırlı söz insanı nasıl iyi ve güzele yönlendirirse, kötü ve zararlı sözler de kötü yola ve zararlı davranışlara sevk eder. Bir defasında Peygamber Efendimizin ağlamakta olan ashabına gözyaşından veya üzüntüden dolayı azaba uğramayacaklarını, fakat dil yüzünden ilahi azabı veya merhameti kazanacaklarını söylemesi konumuzun önemini göstermektedir. Dil, insan diyor, dili yüzünden cehenneme düşer. her şey başına dili yüzünden gelir. Dil çok önemli hakikaten. Gerek kendisi açısından gerek diğer insanlara olan fayda ve zarar açısından. Yani sadece diğer insanlara güzel konuşmak değil burada. Ya hayır söylemek ya susmak. İnsanın kendisiyle alakalı, hiç kimseyle bir alakası olmasa bile insanın ağzından çıkan söz hayırlı bir söz olmalı. Çünkü her ağızdan çıkan lafız kaydediliyor. Dolayısıyla hayır çıkmayacaksa ağızdan susma. Yani insan yalnız olduğu yerde bile, kimseyle alakası yokken bile ağzından kötü şeyler çıkarak zarar edebilir. Dolayısıyla ya hayır söylemek ya susmak. Bazen insanın bela el bela müvekkülü bil mantık denir. Bela ağızdan çıkan söze bağlıdır diye. Ağızdan kötü bir söz çıkar, o onun başına gelir. Onu yaşar. Dolayısıyla bir sıkıntıya uğramış olur. Dolayısıyla hep hayır konuşmak, hayır söylemek gerek kendisi açısından gerek diğer insanlar açısından çok önemli. Hayır söyleyemeyecekse kendisini zapt edip sabredip susmak. Susmak en selamet yoldur. Diğer bir hadis-i şerifte de men samete nece buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Susan kurtuldu. Susan kurtuldu. En gerekli şeyleri konuş. Lüzumsuzlarla konuşma. Olsa da olur, olmasa da olur. Onları da konuşmasan iyi olur. Zararlı olan, yanlış olan şeyleri zaten hiç konuşmamak en güzeli. Yunus Emre dilin insana neler kazandırıp neler kaybettirdiğini ne güzel anlatmıştır. Dil ola kese savaşı, dil ola kestire başı, dil ola ağulu aşı, zehirli yemeği, bal ile yağ ede bir söz. Bazen bir şey söylersin savaş durur, bir şey söylersin başın gider. Bir şey, bir dil kullanırsın hakikaten çok kötü olan bir şey insanlar, yani ikram mesela basit bir ikramı insanlar bal, yağ gibi kabul ederler. Çok büyük bir ikram gibi kabul ederler. Tatlı dille yapılan ikram mesela insanlar çok büyük bir ikram olarak kabul ederken böyle acı dille yapılan çok kıymetli ikramın da hiçbir değeri olmaz. Dolayısıyla Yunus Emre Hazretleri hakikaten çok güzel ifade etmiş. Hadisten öğrendiklerimiz: bir mümin olduğunu söyleyen bir kimsenin uyması gereken önemli ahlak esaslarından üçü şunlardır. Misafire iyilik ve ikram etmek, akrabalık bağını iyi bir şekilde sürdürmek, faydalı söz söylemek veya susmak. Diğer rivayette bir de komşuya iyilik etmek. 317. hadis-i şerife geldik. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Ebu Hureyre Hazretlerinden dikkat ederseniz çok hadis rivayet ediliyor. Çünkü Ebu Hureyre Hazretleri karın tokluğuna Efendimizin yanından hiç ayrılmamış. İnsanların bahçesi var, bağı var, ticareti var tabii, gidiyor geliyor falan böyle. Zaman zaman Efendimizle görüşürken Ebu Hureyre Hazretleri hiç ayrılmamış. Bir de Efendimizden dua almış. Efendimiz'e diyor ki ya Resulallah dua edin, ezberlediklerimi unutmayayım diye. Efendimizin duası bereketiyle ondan sonra diyor duyduğum hiçbir şeyi unutmadım diyor. Böyle olunca Efendimiz'den çok hadis rivayet etmiş. Tabii ki sadece bütün kendi duydukları değil yani. Meraklı olduğu için devamlı soruyor sahabeye. İşte peygamber ne buyurmuştu, Efendimiz ne duymuştun? Hepsini topluyor. Çünkü denebilir ki hani Ebu Hureyre Hazretleri son 3 yıl beraber olmuş. Bu kadar hadisi 3 yılda nasıl duymuş? Daha önceki yıllarda duyanlar bu kadar rivayet etmemiş diyebilir. Ama burada Ebu Hureyre Hazretleri'nin merakı, Efendimiz onu da bildiriyor. Hazreti Ebu Hureyre bir soru soruyor. Efendimiz diyor ki bu soruyu diyor hadislere olan hırsın sebebiyle zaten diyor senin soracağını ben biliyordum. Senden başka kimsenin böyle bir soru sormayacağını, senin soracağını biliyordum. Niçin? Çünkü hadislere karşı hırsın çok diyor. Dolayısıyla hem kendisi hırsla dinliyor dikkatle, hem de diğer sahabilerden alıyor hadisleri. Yani ilk Müslüman olan Hazreti Ebu Bekir'den, Abdullah bin Mesud'dan ta ilk günlerden itibaren hadisleri dinliyor ve onları bizlere naklediyor radıyallahu anh. Allah Teala varlıkları yaratma işini tamamlayınca akrabalık bağı rahim ayağa kalkarak, Efendimiz bunu anlatıyor. Mahlukat yaratınca akrabalık bağı olan sıla-i rahim dediğimiz o rahim ayağa kalktı. Cenab-ı Hakk'a şöyle hitap ediyor. Huzurunda bu duruş akrabalık bağını koparan kimseden sana sığınanın duruşudur. Ya Rabbi akrabalık bağını koparandan sana sığınıyorum diyor. Allah Teala pekala seni koruyup gözeteni gözetmeme, seninle ilgisini kesenden rahmetimi kesmeme razı mısın diye sordu. Cenab-ı Hak da madem bir isteğim var ben de sana şu hakkı veriyorum. Akrabalık bağını gözetene, gözeteni ben de gözeteyim, ben de koruyayım. Akrabalığına bağını keseni de rahmetimden uzaklaştırayım, rahmetimi ondan keseyim. Buna razı mısın diyor. Akrabalık bağı evet razıyım dedi. Bunun üzerine Allah Teala sana bu hak verilmiştir buyurdu. Çok önemli demek ki Cenab-ı Hak akrabalığa böyle bir hak veriyor. Yani akrabalık adeta bir insan gibi temessül edip ayağa kalkıp sanki Cenab-ı Hak'tan bir şey talep ediyormuş gibi akrabalarla ilgiyi devam ettiren bu yakınlığı, bağlantıyı, akrabalığı koruyup gözeteni Allah da koruyup gözetecek. Akrabalarla bağını kesenden Allah da rahmetini kesecek, Allah korusun. Dolayısıyla bu bağa dikkat etmek gerekiyor. Bunları anlattıktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem isterseniz bunu doğrulayan şu ayeti okuyunuz buyurdu. Resulullah Efendimiz bu kutsi hadisi tasdik eden şu ayeti okuyun buyurdu. Estağfirullah. Fehel aseytum in tevelleytum en tufsidu fil ardı ve tukatti'u erhamekum ulaikellezine le'anehumullahu fe asammahum ve a'me absarhum. Ey münafıklar, siz iş başına geçecek olursanız yeryüzünde fesat çıkarır, akrabalarla ilginizi kesersiniz değil mi? İşte Allah'ın lanete uğrattığı, kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimseler bunlardır. Bu ayet-i kerimede akrabalarla bağını kesenlerin münafıklar olduğu, imansızlar olduğu anlatılıyor ki ve onlar kötüleniyor. Yani imkan bulduğunda, başa geçtiğinde fesat çıkarır, akrabayı görmez, artık görmez olur. Bağlantıyı koparır. Üleykellezine le'anehumullah. Allah onları lanet etmiştir. Lanet nedir? Allah'ın rahmetinden uzak olmaktır. Kutsi hadiste ne denmişti? Akrabalarla bağını kesenden ben de rahmetimi keseceğim. Yani rahmetimden uzak olacak demişti. Ve asammahum ve a'me absarhum. Allah Teala kulaklarını sağır, gözlerini kör etmiştir o kimselerin manen. Yani hakkı duymazlar, hakkı görmezler. Ne yaptığını bilmez, ne oldum delisi olmuş bir hale gelirler. Buhari rivayetinde men vasaleki vasaltuhu ve men kata'aki kata'tuhu geçiyor. Ey akrabalık bağı, seni gözetini gözetirim, seninle ilgisi ilgiyi kesenden ben de ilgimi keserim. Peygamber Efendimiz anlaşılması zor konuları zaman zaman cazip misallerle anlatmıştır. Akrabalık bağı sözü de herkesin kolayca anlayamayacağı bir mefhumdur. Bu sebeple Efendimiz onu temsili bir anlatım ve canlı bir örnekle öğretmek istemiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize demiştir ki akrabalık bağı dediğimiz rahim şayet bir canlı olsaydı Allah Teala'nın huzurunda ayağa kalkar, kendisiyle ilgisini kesenlerden Allah'a sığınır ve onlara Cenab-ı Hakk'a şikayet ederdi. Akrabalık bağına çok değer veren Allah Teala da ona hadis-i şerifte geçtiği şekilde haklar tanır ve değer verirdi. Meselenin bir açıklaması budur. Tabi diğer bir açıklaması da gerçekten diğer alemde, bu dünya aleminde değil zaten. Varlıklar yaratıldığı zaman farklı bir alemde, berzah aleminde akrabalık bağı temessül edip böyle kalkıp Cenab-ı Hakk'ın huzurundan bir hak talep etmiş, Cenab-ı Hak da ona bir hak vermiş de olabilir. Efendimiz'e bu bilgi verilmiştir, Efendimiz de bize nakletmiştir. Şunu eminiz ki Cenab-ı Hakk'ın her şeye gücü yeter. Bu sebeple hadiste tasvir edilen manzaranın aynen yaşanması da mümkündür. Zira Allah Teala her şeyi melekleri vasıtasıyla yönetir. Olabilir ki kainat yaratıldığı zaman akrabalık bağını temsilen bir melek ayağa kalkmış, akrabasını unutup terk edecek olanlardan kainatın sahibine sığınmış ve onların vefasızlığından şikayette bulunmuş olabilir. Allah Teala da onu teskin ederek hakkını bizzat koruyacağını vaat buyurmuş, akrabasını unutmayanları rahmet ve ikramıyla mutlu edeceğini, akrabasını unutanları da rahmet ve ihsanından uzak tutacağını ifade etmiştir. Bu da meselenin bir başka izahıdır. Aslında bu hadisenin yaşanıp yaşanmaması bizim için önemli değildir. Önemli olan bize bunu anlatmak için Allah Teala'nın veya Peygamber Efendimiz'in tuttuğu yol ve üsluptur. Demek ki akrabalık bağı korunup gözetilmesi ve asla ihmal edilmemesi gereken pek önemli bir vazifedir. Denilebilir ki akrabalık bağı niçin rahim kelimesiyle anlatılmıştır? Sıla-i rahim diyoruz ya. Bunun cevabı şudur. Birbirine akraba olan kimseler bu akrabalığın kaynağını araştırmak, nereden başladığını, kaç nesilde devam ettiğini öğrenmek için eskilere doğru bir yolculuk yapsalar, sonunda akrabalığın bir anada yani bir rahimde son bulduğunu, diğer bir ifadeyle akrabalığın bu rahimden başlayıp geldiğini görürler. Bir annenin rahminden işte 3 evlat doğmuş. Bu evlatların kendi çocukları olmuş, onların çocukları olmuş. Böyle böyle rahimden başladığı için bu akrabalık, kardeşlik, onun için rahim ismi verilmiş. Sıla-i rahim, bu rahimden doğan, birbirine akraba olan insanların arasındaki bağlantıyı devam ettirmek. Demek ki akrabalığı sağlayan şey rahimdir. Hadis bize şunu da anlatmaktadır. İnsanlar arasında akrabalık bağını kuran Allah Teala'dır. Bu bağın ve sıcak ilginin devam ettirilmesini isteyen de odur. Birbirine nikah düşmeyecek kadar yakın olanların, hatta bir görüşe göre kan bağıyla bağlı bulunanların akrabalık bağını devam ettirmesi farzdır. Onların birbirleriyle ilgiyi kesmesi günahtır. Akrabalarla ilgisini devam ettirenlerden Cenab-ı Hak razı olacak, onlara nimetlerini bol bol ihsan edecektir. Akrabasıyla ilgisini kesen kimselerden de şefkat ve merhametini, nimet ve ihsanını kesecek ve onları dünyada ve ahirette perişan edecektir. En büyük, insanlar arasındaki en büyük problem bu gibi görünüyor. Böyle hadisleri okudukça, ama hocam akrabam bana şöyle kötülük yapıyor, böyle kötülük yapıyor, ben ona nasıl iyilik yapacağım diye. Efendimiz buyuruyor ki, iyilik yapan akrabaya iyilik yapmak zaten bir sıla-i rahim sayılmaz. Akrabalık değildir zaten, iyiliğe iyiliktir. Asıl sıla-i rahim, kötülük yapan akrabaya iyilik yapmak, onunla bağlantıyı devam ettirmektir. Yani zor bir şey tabii ki, ama bunu fırsat olarak görmek lazım. Yani benim iyilikten çok anlamayan bir akrabam var, bu büyük bir fırsat, ben ona iyilik ettikçe bol bol sevap kazanırım diyerek imkan nispetinde o akrabaya güler yüz göstermek, iyilik etmek, arayıp sormak, bir şey beklemek. Ya ben ona iyilik ediyorum da ondan bana bir şey gelmiyor. Gelmezse gelmesin. Sen Allah için iyilik ediyorsun zaten. Bir şey gelsin diye iyilik etmiyorsun. Yani bu derin bir yara, bu konu açıldığında bakıyorsunuz herkesten sorular akmaya başlıyor. Ama işin gerçeği bu. Cenab-ı Hak böyle istiyor. Onlar ne kadar terslik yapsalar da bizim onlara iyilik yapmak ve bundan sevap kazanmak gibi bir fırsatımız var demektir. Bu fırsatı değerlendirmek lazım. Hadisten öğrendiklerimiz, Allah Teala akrabalık bağına çok önem vermekte, akrabanın birbirini ihmal etmemesini arzu etmektedir. Akraba ile iyi geçinmek, onları ziyaret etmek, muhtaç olanlara yardım etmek en önemli vazifelerimizden biridir. 3. Akrabasını ihmal etmeyenler Allah'ın rızasını kazanır, onun lütuf ve yardımını görürler. 4. Akrabasıyla ilgisini kesenler Allah'ın rahmet ve ihsanından mahrum kalırlar. Allah korusun. Cenab-ı Hak sabır versin, kuvvet versin. Akrabalarımızın hepsine karşı iyi davranmayı bizlere nasip eylesin kıymetli dinleyenler. Bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.